Ayrım 16.
Bunlar birbirlerini sempatik bir biçimde çektiklerini duyumsayacaklar ve çok geçmeden her biri hiç olmazsa akıllı bir adama rastladığı için yürekten sevinecektir. Özellikle ahlaki ve entelektüel açıdan geri kalmış iki kişinin birbirlerini ilk bakışta tanıdıklarını, gayretle birbirlerine yaklaşmaya çalıştıklarını, birbirlerini dostça ve neşeyle selamlayarak sanki eski dostlarmış gibi birbirlerine doğru koştuklarını gözlemlemek gerçekten dikkat çekicidir. O kadar dikkat çekicidir ki, Budizm'deki ruhun yeniden doğması öğretisine uygun olarak bunların daha önceki bir yaşamlarında da dost oldukları düşünülebilir. Çok büyük bir uyum durumunda bile insanları birbirlerinden uzak tutan, aralarında geçici olsa da bir uyumsuzluk üreten şey, o anki ruh hallerinin farklılığıdır. Bu ruh hali hemen hemen her insanda o anki konumuna, uğraşısına, bedensel durumuna, o anki düşünce akışına göre ve bunun gibi başka başkadır. En uyumlu kişiler arasında bile bu yüzden uyumsuzluklar ortaya çıkar. Bu arızanın ortadan kaldırılması için gerekli düzeltiyi sürekli yapabilmek ve eşit salınımlı bir ısı ortaya koyabilmek en üst düzeyde yetişimin bir ürünüdür. Arkadaş topluluğu için ruh halinin eşitliğinin ne denli yararlı olduğu şuradan anlaşılabilir ki, herhangi objektif bir şey, bir tehlike ya da bir umut ya da bir haber ya da az rastlanır bir görüntü, bir oyun, bir müzik ya da başka herhangi bir şey, herkese aynı anda ve aynı biçimde etki ettiğinde, çok sayıda kişide birbirleriyle canlı bir biçimde karşılıklı haberleşme ve büyük haz alarak içten bir biçimde ilgilenme isteği doğurur. Çünkü tüm kişisel ilgileri aşan kişi, ruh halinin evrensel birlik niteliğini üretir. Böyle objektif bir etkinin eksikliğinde esas olarak sübjektif bir etkiye başvurulacaktır. Bu yüzden toplumu ortak bir ruh haline getirmek için en bildik araçlar şişelerdir. Hatta çay ve kahve bile bu amaca hizmet ederler. Bu gibi geçici olsa da rahatsız edici etkilerden kurtulmuş bulunan belleğin, bu etkileri idealleştirmesi, hatta kimi zaman yücelterek göstermesi de kısmen o anki ruh halinin farklı oluşunun her toplumda kolaylıkla yol açtığı uyumsuzlukla açıklanabilir. Bellek, kamera obscura'daki mercek gibi etki eder. Hepsini bir araya çeker ve böylelikle orijinalinden daha güzel bir resim ortaya çıkarır. Böyle görülmenin yararını her yokluğumuzda tadarız. Çünkü idealleştiren bellek, yapıtını tamamlayıncaya dek bir hayli zamana gerek duysa da bunu yapmaya hemen başlar. Bu yüzden tanıdıklarımıza ve iyi dostlarımıza ancak önemli zaman aralıklarından sonra görünmek akıllıcadır. Böylelikle sonra yeniden görüşüldüğünde belleğin çoktan iş başına koyulduğu görülecektir. 23. Hiç kimse kendinden fazlasını göremez. Bununla demek istiyorum ki herkes başkasında kendisi olabildiği kadarını görür. Çünkü onu ancak kendi zekası ölçüsünde kavrayabilir ve anlayabilir. Bu zeka düşük türden ise tüm zihinsel yetenekler en büyükleri bile onun üzerinde etkide bulunamayacaklar ve o da bu yeteneklerin sahibini algılayamayacak. Sadece onun bireyselliğindeki en düşük olanları, yalnızca kendisiyle ortak olan zayıflıkları, mizaç ve karakter eksikliklerini algılayacaktır. Kendisi için o kişi bunlardan ibaret olacaktır. Aynı adamın daha yüksek zihinsel yetenekleri onun gözünde bir körün gözünde renklerin olabileceği kadar vardırlar. Çünkü zihin sahibi olmayanın gözüne hiçbir zihin görünmez ve her değerlendirme değerlendirilen değeriyle değerlendirenin bilgi ufkunun bir ürünüdür. İnsanın konuştuğu her kişinin düzeyine inmesinin, daha önceki her üstünlüğünün ortadan kalkmasının ve hatta bunun için gereken kendini yatsımanın bile farkında olmamasının nedeni budur. Şimdi insanların çoğunun düpedüz düşük zekalı ve düşük yetenekli, yani kesinlikle seviyesiz olduğunu düşündüğünüzde, insan zaman içinde kendisi de elektriğin dağıtımına benzer bir şekilde seviyeyi düşürmeden onlarla konuşmasının olanaksız olduğunu görecektir. Ve o zaman seviyesini düşürmek deyiminin asıl anlamı ve isabetliliği iyice anlaşılacak. Ama yine de doğasının en düşük bölümüyle iletişim kurabildiği her topluluktan kaçınacaktır. salaklara ve delilere karşı aklını kullanmaktan başka bir yolun olmadığı, bunun da onlarla konuşmamak olduğu da görülecektir. İşte o zaman kimi insanlar toplumun içinde bir baloya gelip de sırf kötürümlerle karşılaşan bir dansçının durumuna düşeceklerdir. Kiminle dans edebilirler ki? 24. 100 seçkin kişi arasında benim saygımı bir şeyi beklerken, yani bir şeyle uğraşmadan otururken, hemen eline geçen herhangi bir aleti, örneğin bastonuna ya da bir bıçağa ya da çatala ya da başka herhangi bir şeye sarılıp da ritimli bir biçimde vurmayan ya da tıngırdatmayan insan kazanır. Bu kişi muhtemelen herhangi bir şeyi düşünüyor demektir. Buna karşılık birçok insanda düşünmenin yerini bakmanın aldığını görürüz. Tıngırdatma yoluyla kendi varoluşlarından emin olmaya çalışırlar. Elbette ellerinde yine aynı amaca hizmet eden bir sigara yoksa. Aynı nedenle gözleri ve kulakları da sürekli etraflarında olup bitenlerin üzerindedir. 25. Rochefoucauld, bir kimseye hem çok saygı duyup hem de onu çok sevmenin zor olduğuna uygun bir biçimde dikkat çekmiştir. Bu yüzden insanların sevgisini mi yoksa saygısını mı istediğimizi seçmemiz gerekir. İnsanların sevgisi son derece çeşitli biçimlerde de olsa hep bencilcedir. Ayrıca buna nasıl ulaşıldığı ile her zaman gurur duyulmayabilir. Esas olarak bir kimse isteklerini başkalarının aklı ve gönlü düzeyine indirdiği ölçüde ve bunu sadece kökeni aşağılamada yer alan hoşgörüyle değil, ciddi ciddi, ikiyüzlü olmadan yaptığı ölçüde sevilecektir. Burada Helvetius'un çok doğru sözünü anımsadığımızda bu öncülden bir sonuca da varırız. Hoşumuza gidilmesi için gereken zihin derecesi, bizim zihin derecemizin ne olduğunun tam ölçüsünü verir. Buna karşılık insanlara saygı duyulmasında durum tam tersinedir. Bu saygı onların isteği dışında zorla kabul ettirilir ve aynı nedenle çoğu kez gizlenir de. Bu yüzden bize iç dünyamızda çok daha büyük bir doyum verir. Saygı bizim değerimize bağlıdır. Oysa insanların sevgisinde bu doğrudan doğruya geçerli değildir. Çünkü sevgi özneldir, saygı ise nesneldir. Elbette sevgi bizim için daha yararlıdır. 26. İnsanların çoğu öyle öznerdirler ki esas olarak kendilerinden başka hiçbir şey onları ilgilendirmez. Bu yüzden söylenilen her şeyde hemen kendilerini düşünürler ve kendileriyle her rastlantısal ve uzak ilişki bile tüm dikkatlerini üzerine çeker ve onları meşgul eder. Öyle ki konuşmanın nesnel konusunu anlayacak güçleri kalmaz. Aynı şekilde hiçbir neden ilgilerine ya da kendini beğenmişliklerine uymayan bir şeyi onlara kabul ettiremeyecektir. Bu yüzden böyle kişiler öyle kolay dalgınlaşırlar, öyle kolay incinirler, gücenirler ya da üzülürler ki onlarla hangi konuda olursa olsun nesnel bir biçimde konuşulduğunda söylenilen şeyin insanın karşısındaki gerçek ve yumuşak benlikte olası herhangi belki de zararlı ilişkisine yeterince dikkat edilemez. Çünkü onlar sadece buna önem verirler, başka hiçbir şeye değil. Ve onlar başkasının konuşmasındaki doğru ve uygun ya da güzel, ince olana, espri taşıyana karşı duyarsız ve duygusuzlarken, kendi küçük kibirlerini inciten en uzak ve en dolaylı bir şeye ya da son derece yapmacık benlikleri üzerinde herhangi zararlı bir yansıması olabilecek bir şeye karşı bile son derece duyarlıdırlar. Bu yüzden onlar bu incinebilirlikleriyle hiç farkında olunmadan patileri üzerine basılan ve o anda ciyaklamaları duyulan küçük köpeklere benzetilebilirler. Ya da olası her dokunmadan özenle kaçınılması gereken her tarafı yara bere içindeki hastalara benzetilebilirler. Ama bu kişilerin bazılarında durum o kadar vahimdir ki onlarla konuşurken ortaya konulan ya da yeterince gizlenmeyen aklı ve düşünceyi bile şimdilik henüz gizleseler de bir hakaret olarak duyumsarlar. Bu yüzden deneyimsiz kişi daha sonra nasıl olup da her yerde onların nefretini ve öfkesini çekebildiği üzerine düşünür ve kafa yorar. Ama bu kişilerin gururlarının okşanması ve kazanılmaları da aynı ölçüde kolaydır. Bu yüzden yargıları çoğu kez rüşvetle kandırılır ve bu rüşvet partilerinin ya da sınıflarının yararına bir sözden ibarettir. Ama bu söz nesnel ve adil değildir. Tüm bunlar istençlerinin bilgilerinden çok ağır basmasından ve dar akıllarının bütünüyle kendini bir an bile kurtaramadığı istençlerinin hizmetinde olmasından kaynaklanır. İnsanların her şeyi kendileriyle ilişkilendirmeleriyle ve her düşünceden adeta düz bir çizgiyle kendilerine geri dönmeleriyle sonuçlanan acınılası öznelliğin büyük bir kanıtını, büyük uzay cisimlerinin hareketini zavallı bir benle ilişkilendiren gökyüzündeki kuyruklu yıldızları ve yeryüzündeki kavgalarla ve serseriliklerle ilişkilendiren astroloji vermektedir. Ama bu her zaman ve en eski zamanlarda bile var olmuştur. 27. Kamuoyunda ya da toplumda söylenmiş ya da edebiyatta yazılmış ve iyi kabul görmüş, en azından karşı konulmamış, her yanlış karşısında ümitsizliğe kapılınmamalı ve konunun artık kapandığı düşünülmemelidir. Konunun bundan sonra ve yavaş yavaş yeniden ele alınacağı, aydınlatılacağı, üzerinde düşünülüp tartışılacağı, konuşulacağı ve çoğu kez sonunda doğru bir yargıya varılacağı bilinmeli ve bununla avunulmalıdır. Öyle ki duru bir zihnin hemen gördüğünü, konunun zorluğuna uygun bir sürenin sonunda hemen hemen herkes kavrayacaktır. Elbette bu arada sabırlı olunmalıdır. Çünkü aldanmışlar arasında doğru kavrayışlı bir adam, tüm saat kuleleri yanlış zamanı gösteren bir kentte, kendi saati doğru olan bir adama benzer. Saatin gerçekte kaç olduğunu bir tek o bilmektedir. Ama bu onun ne işine yarar? Tüm dünya yanlış zamanı gösteren kent saatlerine göre davranmaktadır. Hatta bir tek onun saatinin doğru zamanı gösterdiğini bilenler bile. 28. İnsanlar bağışlandıklarında arsızlaşan, bu yüzden onlara yumuşak ve sevecen davranılamayan çocuklara benzerler. Bir dostun ödünç alma isteğini reddetmekle o kişiyi yitirmeyiz. Ama ödünç istediği şeyi ona vermekle onu çok kolayca yitirebiliriz. Bunun gibi bir dosta karşı gururlu ve onu biraz ihmal edici bir biçimde davranarak onu yitirmeyiz. Ama ona karşı çok fazla dostça ve kibar davranırsak onu yitiririz. Çünkü bu davranışımız onu küstah ve katlanılmaz kılacaktır. Bu da bir kopmaya yol açacaktır. İnsanlar özellikle onlara muhtaç olduğumuz düşüncesini kesinlikle kaldıramazlar. Kibir ve kendini beğenme bu düşüncenin ayrılmaz eşlikçileridirler. Kimi insanlarda bu düşünce bir ölçüde daha onlara güvenildiğinde ya da onlarla teklifsiz bir biçimde konuşulduğunda ortaya çıkar. Hemen onların nazını çekmek zorunda olduğumuzu düşünürler ve nezaket sınırlarını genişletmeye çalışırlar. Bu yüzden çok az insan daha güvenilir bir ilişki için elverişlidir ve daha düşük karakterdeki kişilerle ortak bir şey yapmaktan kaçınılmalıdır. Birisi kendinin benim için, benim ona olduğumdan daha gerekli olduğu düşüncesine kapılırsa, adeta onun bir şeyini çalmışım gibi davranır. İntikam almaya ve o şeye yeniden ulaşmaya çalışacaktır. İlişkideki üstünlük sadece ötekine hiçbir biçimde ve türde gereksinim duyulmamasından ve bunu belli etmekten ileri gelir. Bu yüzden kadın olsun erkek olsun herkese ara sıra, ondan bal gibi de vazgeçebileceğimizi duyumsatmak yararlıdır. Dostluğu pekiştirir. Hatta çoğu insana ara sıra birazcık küçümseme hissettirmenin bir zararı yoktur. Böylece dostluğumuza daha da çok değer verirler. Harika bir İtalyan atasözü, saygı duymayana saygı duyulur diyor. Öte yandan birisi bizim için gerçekten çok değerliyse, bunu ondan sanki bir suçmuş gibi gizlemeliyiz. Bu elbette pek sevindirici değildir ama doğrudur. Bırakın insanları, köpekler bile büyük dostluklara katlanamazlar. Soylu ve yüksek yetenekli insanların, özellikle gençliklerinde, insanları tanımaktaki ve yaşam bilgeliğindeki eksikliklerini sık sık ele vermelerinin, bu yüzden kolaylıkla aldatılmalarının ya da yanıltılmalarının, düşük karakterlilerin ise çok daha hızlı ve iyi bir biçimde dünyada yollarını bulabilmelerinin nedeni, deneyim eksikliği olanın a priori yargıda bulunması ve genel olarak hiçbir deneyimin a priori'ye eşdeğer olmamasıdır. Bu a priori sıradan birisine kendi benliğini gösterecek ama soylu ve seçkin kişiye aynı şeyi vermeyecektir. Çünkü tam da bu soylu ve seçkinler ötekilerden oldukça farklıdırlar. Bu yüzden düşüncelerinde ve eylemlerinde kendilerini örnek alıp hesap yaptıklarından hesapları çarşıya uymaz. Ama böyle birisi a posteriori, yani başkalarından ve kendi deneyiminden, sonunda genel olarak insanlardan nelerin beklenmesi gerektiğini, yani insanların 1/6'ı ahlaki ya da entelektüel açıdan bu yapıda olduğu için koşulların dayatması yüzünden bir araya gelmek zorunda olmayanın, bu insanlardan uzak durup ve her türlü temastan olabildiğince kaçınanın daha iyi yapmış olduğunu öğrendiğinde bile, onların küçüklüğü ve sefilliği hakkında yeterli bir kavrayışa ulaşmış olmayacak, yaşadığı sürece bu kavrayışı sürekli daha da geliştirmek ve kusursuzlaştırmak zorunda kalacak, ama bu arada hesabında sık sık kendi zararına yanılacaktır. Ve sonra aldığı dersi gerçekten içselleştirdikten sonra, zaman zaman bir toplulukta henüz tanımadığı insanlarla karşılaştığında, konuşmalarına ve görüşlerine göre bu insanların nedenli akıllı, dürüst, içten, namuslu ve erdemli olduklarına, bu arada üstelik ürkek ve zeki olduklarına şaşıracaktır. Ama bu durum onu yalıtmamalıdır. Çünkü bunun nedeni doğanın kötü şairlerin yaptığını yapmamasıdır. Öyle ki kötü şairler alçak herifleri ya da delileri anlatırlarken hoyrat ve kasıtlı bir biçimde işe koyulurlar. Ve böyle betimlenen her kişinin arkasında kendi zihniyetini ve konuşmasını sürekli yatsıyan ve uyarıcı bir sesle "Bu herif alçağın tekidir, bu adam delinin biridir, onun söylediklerine kulak asmayın" diye bağıran şairin durduğu görülür. Buna karşılık doğa, yapıtlarında her kişinin, şeytanın ta kendisi bile olsa, var olduğu ve konuştuğu sürece hak sahibi olduğu, çünkü ona ilgi duymaya ve onu dinlemeye zorlanacağımız ölçüde nesnel bir biçimde ele alındığı, Shakespeare ve Goethe gibi davranır. Çünkü bu kişi tam da doğanın yapıtları gibi içsel bir ilkeden geliştirilmiştir. Bu yüzden söyledikleri ve yaptıkları doğal, böylelikle zorunlu görünür. Demek ki dünyada şeytanın boynuzlarla ve delilerin hunilerle dolaştıklarını sanan, sürekli onların avı ya da oyuncağı olur. Üstelik insanlar ilişki içindeyken ay ışığındaki kambur gibidirler. Yani sürekli bir yanlarını gösterirler ve hatta herkes el ve yüz işaretleri yoluyla kendi fizyonomisini, aslında olması gerekeni gösteren ve sadece kendi bireyselliğine göre hesapladığı için kendisine çok yakışan ve uyan, bu yüzden kesinlikle yanıltıcı bir etkisi olan bir maskeye dönüştürmek için doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir. Yaltaklık etmesi söz konusu olduğu sürece bu maskeyi takınır. Hiçbir köpek kuyruğunu sallamayacak kadar kötü değildir diyen o eşsiz İtalyan atasözü anımsanarak bu gibi kimselere bir muşamba gibi davranılmalıdır. Yine de yeni tanışılan herhangi bir insan hakkında çok iyi bir görüşe sahip olmaktan özenle kaçınılmalıdır. Yoksa çoğu durumda olduğu gibi insan kendisini utandıracak ya da zarara sokacak bir biçimde hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu arada Seneca'nın "Karakterin yapısının kanıtları küçük ayrıntılarda da bulunabilir" sözünü de göz önünde bulundurmaya değer ki, insan tam da dikkat etmediği küçük ayrıntılarda karakterini gösterir. Ve bu yüzden başkalarını bir nebze olsun dikkate almayan sınırsız egoizm, sık sık küçük eylemlerde, salt tavırlarda rahatlıkla gözlemlenebilir. Daha sonra büyük davranışlarda kendisini yatsımaz ama maskelerin ardına gizler. Böyle bir fırsat kaçırılmamalıdır. Eğer bir kimse yaşamın küçük gündelik olaylarında ve ilişkilerinde yasa küçük şeylerle ilgilenmez kuralının geçerli olduğu durumlarda başkalarını dikkate almadan davranıyor, salt kendi yararını ya da kendi rahatını, başkalarının zararını arıyorsa, bunun için gereken her şeye uyum sağlıyorsa ve bunun gibi, onun yüreğinde adaletin yer almadığına, yasanın ve şiddetin elini bağlamadığı durumlarda alçak bir herif olacağına inanılmalı ve ona artık eşiğin ötesinde güvenilmemelidir. Kendi kulübünün yasalarını hiç korkmadan çiğneyen birisi, bir tehlike görmediğinde devletin yasalarını da çiğneyecektir. İnsanlarda çoğunlukla iyi kötüye üstün gelseydi, onların korkusundan çok, onların adaletine, hakkaniyetine, minnettarlıklarına, sadakatine, sevgisine ya da merhametine güvenmek tavsiye edilirdi. Ama durum tersi olduğu için tersi tavsiye edilir. Bağlantı ya da ilişki içinde olduğumuz birisi bize hoş olmayan ya da kızgınlık uyandıran bir şey yaptığında kendimize sadece onun bizim için aynı şeyi daha güçlü bir biçimde bir kez daha ve daha sık yapmasına izin vereceğimiz ölçüde değerli olup olmadığını sormalıyız. Vazgeçmek ve unutmak demek, yaptığımız değerli deneyimleri pencereden dışarı atmak demektir. Yanıtın evet olduğu durumda söylenecek çok şey olmayacaktır. Çünkü konuşmak pek bir işe yaramaz. Konuyu bir uyarıda bulunarak ya da bulunmayarak unutmamız gerekir. Ama böylelikle bu durumla bir kez daha karşılaşacağımızı bilmeliyiz. Yanıtın hayır olduğu durumda ise değerli arkadaşımızla ilişkimizi hemen ve sonsuza dek kesmeli ya da bir hizmetçi söz konusuysa onu kovmalıyız. Çünkü şimdi içtenlikle tam tersi yönde büyük yeminler etse de gerekirse aynı şeyi ya da bütünüyle benzerini kaçınılmaz bir biçimde yeniden yapacaktır. O her şeyi unutabilir. Sadece kendi özünü unutamaz. Çünkü karakter kesinlikle düzeltilemez. İnsanın tüm eylemleri içsel bir ilkeden kaynaklandıkları için bu yüzden aynı koşullarda sürekli aynı şeyi yapması gerekir ve başka türlü davranamaz. İstencin sözüm ona özgürlüğü hakkında yazdığım ödül yazısını okuyun ve kuşkudan kurtulun. Bu yüzden ilişki kesilen bir arkadaşla yeniden barışmak bir zayıflıktır. Bu zayıflığın cezası bu arkadaş ilk fırsatta tam da ilişkinin kesilmesine neden olan şeyi yeniden, üstelik kendi vazgeçilmezliğinin bilincinde olarak daha bir pervasızlıkla yaptığında ödenir. Kovulan ve yeniden işe alınan hizmetçiler için de aynı şey geçerlidir. Aynı nedenle bir kimsenin koşullar değiştiğinde aynı şeyi yapmasını bekleyemeyiz. İnsanlar çıkarları değiştiğinde zihniyetlerini ve davranışlarını çabucak değiştirirler. Niyetleri öyle bir dar sürede değişir ki buna itiraz etmemek için daha dar görüşlü olmak gerekir.